أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine Kur'an'ı anlama usulü ana başlığı altındaki derslerimize devam ediyoruz. Bu konunun alt başlığı geçen hafta olduğu gibi kadınların boşanma hakkı. Bunu iki haftaya yaymak zorunda kaldık. Çünkü çok iyi biliyoruz ki mezheplerden hiçbirisi kadına boşanma hakkı vermemiştir. Hul'u diye Kur'an'da da herhangi bir hadiste de geçerli olmayan bir sistem koymuşlar kitaplara, ona muhalaa demişler. Kadın kocasına belli bir mal verir ayrılmak için ama koca kabul etmedikçe evlilik geçerli olmaz. Yani son söz kocanındır. Bu kadar bir yanlış bir durum ortaya çıktığı için bunun biraz ayrıntılı olarak açıklanması lazım. Bir de şunu söyleyelim. Yani bu hulu erkeği, işte kadının kocasının boyunduruğundan, baskısından kurtarılması, hakimiyetinden kurtarılması diye anladıkları için tıpkı esirlerin azat edilmesi, hürriyetine kavuşturulması için esiri yanında bulunduran kişilere hürriyet bedeli esire sorulmadan ödendiği gibi derler ki bir başka kişi kadının hiç haberi ve onayı olmaksızın onun yerine eşine belli bir bedel ödeyerek eşiyle anlaşırsa kadının kocasından ayrılmış olur. Şimdi şöyle bir olay başımdan geçmişti. İstanbul Müftülüğü'ndeyim. Şu Fatih'te kadınlar pazarı var. Orada daha çok siirtlilerin çoğunlukta olduğu bir yerdir, bir pazardır. Birisinin oradaki bir esnaftan alacağı varmış. Esnaf ödeyememiş. Gelmiş ona, ben alacağımı isterim demiş. Aralarında biraz tartışma geçmiş. Adam demiş ki peki, ödemiyorsan ben o alacağımı sana bağışlarım ama bir şartla. Nedir o? Eşini hul edersen bağışlarım demiş. Adam da tamam, eşimi hul ettim. O para karşılığında, yani bir köle kadın gibi kabul ediyor, bir cariye gibi, tamam ben onu azat ettim demek gibi. O akşam da evlilik yıl dönümleriymiş. Kadın da evde hazırlıklar yapmış, kocası gelecek diye. Akşam bekliyor, bekliyor, gelen giden yok. Allah Allah, ne oldu bu adama? Bir de soruyor ki, adam hul etmiş. O zaman bana gelmişlerdi, burada ne yapacağız diye. Böyle bir şey ne Kur'an'da var, ne herhangi bir hadiste var. Ama mezhepler Kur'an'daki kadının boşama hakkını elinden aldıktan sonra güya ona bir hak vermişler. Buna hak denir mi? Gerçekten son derece rahatsız edici bir şey olduğu için kadının boşanma hakkı ile ilgili geçen hafta yaptığımız dersi bu haftaya da uzattık. Burada genel bir giriş yapalım yine her zamanki gibi. Allah-u Teala Araf suresinin 52. ayetinde şöyle diyor: وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. Biz onlara bir kitap getirdik ve onu bir ilme göre ayrıntılı olarak açıkladık. İnceden inceye açıkladık. Hud suresinin ilk ayetlerinde de bu açıklamayı nasıl yaptığını söylüyor. Diyor ki, Elif lam ra, kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, kısa ve özlü hükümler var. Sümme fussilet, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledun hakimin habir. Hakim ve habir olan, bütün kararları doğru ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmıştır. Muhammed Aleyhisselam'ın da Kur'an'ı açıklama yetkisi kesinlikle yoktur. Peki neden Allah açıklamıştır? Ellâ te'abudû illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Kur'an-ı Kerim'in kabul ettiği en büyük günah şirktir. O da Allah'tan başkasına kulluk etmektir. Demek ki Kur'an'ı Allah'ın dışında birisinin açıklamasıyla anlamaya çalışırsanız o kişiyi ilah yapmış olursunuz. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevine inneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de sizin için o kitaptan, Allah'ın indirdiği kitaptan hem ilgili ayetleri tebliğ ederek hem de Allah'ın yaptığı açıklamalara ulaşarak uyaran ve size müjde veren kişiyim diyor. Peki Allah'ın yaptığı açıklamaları nasıl buluruz? O da Kur'an'ın içerisinde. Onu da Allah-u Teala Fussilet suresinin 3. ayetinde bildiriyor. Fussilet ayrıntılı bir şekilde açıklandığı anlamına geliyor. Yani surenin adı da konuyla bağlantılı. Diyor ki Allah-u Teala kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arapça Kur'anlar halinde, ayet kümeleri halinde açıklamış, açıklanmıştır. Kimin için açıklanmış? Bilenler topluluğu için. Kavmin ya'lemun. Kavim en az 3 kişiden oluşur. Bilenler topluluğu için. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu açıklamaya ulaşmak isterse orada tek başına değil, onun yetiştirdiği, hikmeti öğrettiği kişilerden oluşan bir toplulukla Kur'an'daki açıklamalara ulaşması gerekir. Şimdi burada yani Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala açıklar şüphesiz. Allah'tan başkasının açıklaması onu ilah yapmaktır. Kur'an'ın en ağır günah saydığı bir konuma düşmek yani müşrik olmaktır. Fakat çok üzücü bir şey. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın açıklamasıyla ilgili bütün ayetlerin anlamı bozularak, bütün ayetlerin anlamı bozularak, Kur'an insanlar tarafından açıklanan bir kitap haline gelmiştir ve böylece yepyeni bir din oluşturulmuştur. Yepyeni bir din oluşturulmuştur. Belki bu derste faydalı olabilir. Şimdi mesela Fussilet suresinin 3. ayetini ben okuyayım. Şeyinde Araf suresinin 52. ayetinde Fatih Hoca okusun Diyanet mealinden. Buradan bir görün bakalım. Diyor ki Allah, bakın burada yok. Bir ayetin mealini ben size söyledim ama Diyanet nasıl mana vermiş? Diyor ki bu bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Bilen bir topluluk için Arapça bir Kur'an olarak. Arapça Kur'an olarak ne demek? Ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Bir şey anladın mı sen bundan? Hiç. Peki o şeyi oku. Bakara şey Araf 52. ayete ne mana vermişler?
Evet. Bu ilginç. Elmalı birazcık yaklaşmış ona ama ben o Diyanet'inkini söylediniz. Önce onu okuyayım sonra Elmalı'yı okuyayım. Bu Diyanet diyor ki eski mealde andolsun ki biz onlara bir kitap getirdik. İnanan bir millet için yol gösterici ve rahmet olarak onu bilgiyle uzun uzun açıkladık. Bilgiyle.
Ne demek bilgiyle uzun uzun açıkladık? Ne demek? Dipnota bir şey yazmış
mı? Yok. yeni mealde Diyanet İşleri'nin "Andolsun biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitabı inanan toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik." Bilerek açıkladığımız.
Açıkladığımız kitap dendiği zaman yani burada ne anlarsınız? Kur'an'ın bir yerinde bir açık yani bir açıklama olması lazım değil mi? Mesela bir ayet bundan sonra diyecek ki açıklama. Yani buradan bir şey anlıyor musun? Yani bakın öyle ufak öyle şey yapıyorlar ki kimse bir şey anlamaz.
Şeyin Diyanet Vakfı'nın meali ise şöyle: "Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik." İlim üzere açıkladığımız.
İlim üzere ne demek? Evet. Tabii ki bunun bir ilim diyor. Bak bir ilim, Kur'an açıklama ilmi diye bir ilim var. Allah-u Teala tüm ayrıntılarıyla bunu ortaya koymuş. Bir ayrıntıların çok kısa bölümüyle başlıyoruz derse. Ayrıntı daha fazla bilgi edinmek isteyenler için Fatih Hoca'nın bu konuda ayrıca yazdığı bir kitap var. Sitemizde bu konuda makaleler var. Onlara bakabilirsiniz. Şimdi işte bu yanlış yola girilerek Allah-u Teala'nın kadınlara vermiş olduğu boşama hakkı ve bu hakkın ayrıntılı açıklamaları Kur'an-ı Kerim'de yok sayılarak ondan, onun boşama hakkı elinden alınmış ve maalesef bir esir gibi muamele edilmiş. Hatta esirden de daha kötü bir noktaya getirilmiş ve aile tamamen bitirilmiştir. Daha kötüsü din bitirilmiştir. Çünkü Allah'tan başkasının açıklaması demek, o açıklayan kişiyi ilah yapmak demektir. Bunu Allah-u Teala net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, istersen sen geçen haftaki dersi evet, bir kısaca bir özetle, ondan sonra devam edelim bugün.
Aşağı yukarı bu sezonda, yani 8-10 programdır, Kur'an'ı anlama usulü bağlamında bir takım ayetler okuyoruz. Bu okuduğumuz ayetleri esasında vakıf bünyesinde pek çok kez okuduk, müstakil konular bağlamında. Ancak Kur'an'ı anlama usulünün bir örneği bağlamında yeni başladık. Bütün vurgu esasında Kur'an'ı okumanın, onu anlamanın, onu hayata uygulamanın bir usulünün olduğunu, bu usulün Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde anlatıldığını ve bu usule göre hareket etmenin bir tercih meselesi değil, bir iman meselesi olduğunu hemen hemen her hafta sürekli vurguluyoruz. Yani ben Kur'an'ı şöyle anlıyorum. Bu ayet şöyle de anlaşılabilir. O sizin yorumunuz, saygı duyarım. Bu da bir zenginliktir gibi kulağa hoş gelen bu cümleler imani bir mesele. Nereden biliyoruz? Çünkü Hud suresinin 2. ayetinde Rabbimiz Kur'an'ı bir usule göre kendisinin açıklamasını böyle gerekçelendiriyor. Başkasına kulluk edersiniz aksi takdirde. Allah'ın dini diye kendi oluşturduğunuz dinin dindarı olursunuz diyor. Dolayısıyla Kur'an'daki Kur'an'ı anlama usulü bir tercih meselesi değil, imani bir mesele. Burada bir takım ayetleri okuyoruz ve bu ayetlerin bu usule göre hareket edilmezse nasıl anlaşıldığını, nasıl tahrifatlar yapıldığını, hatta birkaç haftadır fıtrata aykırı ne tür söylemlerin ve eylemlerin oluşabileceğini gösteriyoruz. Ve Kur'an'a göre hareket edilmezse insanlığa huzur getirmeyi vaat eden, özgürlük getirmeyi vaat eden bir dinin sıkıntıların kaynağı olarak insanların gözünde nasıl algılanabileceğinin örneklerini verdik. Küçüklerin evlendirilmesi meselesinde bunu gördük. Dünyada hiç kimsenin fıtratına uymayan meseleler dinle meşrulaştırılmaya çalışılmış. Geçen hafta gördük bir kadının boşanmaya dair hakkı elinden alınmış ve onu neredeyse tırnak içerisinde söylüyoruz, insan dışı bir varlık olarak aile içerisinde konumlandırılmış, bu fıtrata aykırı uygulamaları da Kur'an'la meşrulaştırmaya çalışmışlar. Yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir ayeti bağlantılarından kopartmak şartıyla Kur'an'ı söyletemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur diyoruz. Çünkü insanlar bakıyor ki bize bunu anlatan kişi Kur'an'dan okudu. Evet, doğru, Kur'an'dan okur. fıtrata aykırı bütün her şeyi de Kur'an'la irtibatlandırabilir. Tek bir şartla Kur'an'daki bağlantıları kopartıp Kur'an'ı kendi usulüyle, kendi yorumuyla anlarsa. Ve bu maalesef yapılıyor. İşte biz bunun bir örneği olarak kadının Kur'an-ı Kerim'in ona verdiği evliliği sonlandırma hakkı ve Kur'ani literatürde iftida dediğimiz bu kurumun, bu işlemin nasıl tahrif edildiğini ve kadının elinden alındığını geçen hafta gösterdik. Oysa Rabbimiz Bakara suresinin 229. ayetinde kadına böyle bir hak verdiğini gösteriyor, söylüyor. Nasıldı o ayet? Geçen hafta okumuştuk. Diyordu ki, ben mealden okuyorum hızlıca. Onlara verdiklerinizden bir şey almanız size helal olmaz. Eşler Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından korkarlarsa o başka. Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından siz de korkarsanız, kadının fidye verip kendini kurtarmasında her ikisi içinde bir günah yoktur. Rabbimiz burada kadına bir hak veriyor. Bu iş, hatta bunu herhangi bir şarta ve sebebe de bağlamıyor. Yani işte ancak şu kocan sana ancak şöyle yaparsa, şöyle muamele ederse, aranızda şöyle bir şey geçerse sen bu hakkını kullanabilirsin de demiyor. Nereden biliyoruz? Biraz sonra göreceğiz örneklerini.
İlave edelim bak. Hemen onun arkasında diyor ki Allah-u Teala, yani bu Allah'ın koyduğu sınırlardır diyor. Yani bak tilke hududullah fela ta'teduha diyor. İşte bu bak iftedet fiilinin faili kadın. Ne demek? Kendi bir kocasından aldığının bir kısmını ya da tamamını vererek kendini kurtarır. Çünkü kocasından mehir alıyor. Mehir de ailenin bir sigortası gibi oluyor. Erkek eşini boşarsa o verdiği mehirden, hediyelerden hiçbir şey geri alamıyor. Bu bir sigorta. Çünkü yeni bir hanımla evlenirken ona da tekrar bir mehir vermesi gerekecek. Kadın kocasından ayrılırken ondan aldıklarının tamamını ya da bir kısmını duruma göre geri vermek zorunda. Ama karar tamamen kendisine ait. İşte bütün bunlara Allah-u Teala Allah'ın koyduğu hudutlardır diyor. Onu o hududu aşmayın diyor. Zaten burada yaptığımız derslerde gördük ki erkeğin boşamasında da kadının boşamasında da hudut diye bir şey bırakılmamış. Allah'ın koyduğu bütün sınırlar yerle bir edilmiş. Zaten Allah-u Teala bu sınırları aşanların da kafir olacağını da Nisa suresinin 13. ayetinde çok açık ve net bir şekilde bize ifade 14. ayet olacak. Bakayım. Evet, orada 14. ayetinde diyor ki kim Allah'a ve elçisine isyan eder, onun koyduğu sınırları aşarsa Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır diyor. Şimdi bakın bu sınırların hiçbir tanesi İslam aleminin hiçbir yerinde bilinmez. Ama vatandaşlar zannediyor ki Allah böyle emrediyor. Ama bunu koyanlar kesinlikle bu ayette belirtildiği gibi Allah-u Teala tarafından ebedi kalmak üzere cehenneme konacak olan kişilerdir. Zaten ondan dolayı Allah-u Teala A'raf suresinin 44. ayetinde ne diyor? Yani cehennemden hiç çıkmayacak insanları orada bize belirtiyor. Diyor ki 44 ve 45. ayetlerinde لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى yani o cennetle cehennem arasında bir yüksek sesle birisi bağırır. لَعْنَتُ اللّٰهِ Allah'ın laneti zalimler üzerinedir der. Zaten şeyle ilgili de bu Bakara suresinin az önce senin okuduğun ayette de 229. ayette de وَمَنْ يَتَعَدَّ هُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa onlar zalimlerdir dedi. Şimdi burada anlatıyor, diyor ki bunlar kimdir? اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Bunlar Allah'ın yolundan çıkmış olan kimselerdir. Şimdi saddaan kelimesi hem kendisi çıkması hem başkasını çıkarması manasına geliyor. Kendileri Allah'ın yolundan çıkmışlar. Niye? Kur'an'ı Allah açıkladığı halde başkasının açıklamasını kendisini ilah yerine koymak olarak kabul ettiği halde bunlar umursamamışlar ve büyük büyük alimler diye Müslümanlara yutturulmuşlar. İşte bunlar hak mezheplerdir bilmem ne falan diye şey yapmışlar. Şii sünni ayrımı olmaksızın tamamı böyledir. Hiçbir tane istisnası yoktur. Şimdi bu insanlar ne yapıyor? Biz Kur'an'a uyuyoruz diye göstermişler. Bak onu Allah-u Teala onu burada ayrıntılı bir şekilde açıklıyor şeyde. Bu zalimlerin, bu kafirlerin kim olduğunu. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Bunlar Allah'ın yolundan çıkan ve insanları çıkarmaya çalışanlardır. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. O yolda iveç peşinde koşanlar. Ne vesile demek? Yani öyle bir yanlış yapıyor ki karşı taraf anlayamıyor.
Bunu. Ayet okuyacak ama değil mi?
Ayet okuyor. İşte sen şimdi az önce Diyanet'in mealinden ayetleri okudun. Evet. Kim ne anlar? Ben de okudum. Kim ne anlar? Ya ayet okuyorsun. Tamam ama ben bir şey anlamadım ama bu hoca anlamıştır diyor adam. Bilmiyor ki. Evet. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. Onlar ahiret konusunda üstünü örterler. Yani sen bu ayetleri onlara oku, hiçbirisi kabul etmez. Ve yaptıklarını da bir sürü uydurma hadislerle büyük bir sevap kabul ederler. Ve kendilerinin böyle bir şeye hakkı olduğunu söylüyor. Bu İslam aleminin tamamında bu kabul edilir bugün. İslam alemi onun için yerlerde sürünüyor. İşte hiç cehennemden çıkmayacak olanlar şeyin Araf suresinin 45. ayetine göre bu hocalardır, başkası değil. Evet, devam edebilirsiniz şimdi.
Evet, Bakara suresinin 229. ayetinde Rabbimiz kadınlara böyle bir hak verdiğini söyledi. Bir hak. Ve bunun bir takım kötü kişiler tarafından istismar edilmesinin de önünü kesmek için bir hakem getirilmesi gerektiğini biz geçen hafta da söylemiştik. Çünkü gerçekten bu kötüye kullanılabilir. Adamın hiç suçu olmamasına rağmen kadın bu hakkını kullanır. İki gün evli kalır, çeker gider. Nasıl olsa bunu belki alışkanlık haline getirmiştir. Rabbimiz burada bir hakem tarafından insanlara, Müslümanlara bu görevi vermiş. Peki biz hep diyoruz ki bir ayeti okuyup Kur'an'ı, Musaf'ın kapağını kapatın. Ondan sonra anladıklarınızı kendi yorumlarınızda katarak işte oluşturun. Tamam, din bu. Böyle mi? Asla. Ne diyoruz? Onunla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz başka neler söylemiş? Belki bunun bir müteşabihi var, benzer bir ayeti var. Hatta bu bir örnek üzerinden açıklanmış olabilir ki bizim konumuzda tam bunun bir örneği. Yani Rabbimiz Bakara suresinin 229. ayetinde verdiği hükmü Mümtehane suresinin 10. ayetinde bir örnek bağlamında açıklıyor.
İstersen sen o ayeti okusana, her konuda örnek verdiğini tabii, söylüyor ya.
Tabii öyle yani Kur'an'ın pek çok ayetinde işte وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ mesel şeklinde yani örnekler veriyor. Hatta hocam şey demiştik bu tertil bağlamında. Rabbimiz Kur'an'ı tertil üzere okunmamızı emrediyor. Bu Kur'an'ın tertil üzere indirildiğini söylüyor. Tertil de inen ayetlerin hayatla irtibatının koparılması, bir örnek üzerinden okunması zaten en kalıcı olan da budur. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıyorsun, bir örnek üzerinden onu düşünüyorsun, olaylara uyguluyorsun. Zaten pek çok olay da bir örnek üzerine iniyor ayetler. İşte Mümtehane suresinin 10. ayetine bir olay oluyor. Ama bu olay o kadar önemli bir olay ki beraberinde aslında pek çok gerçeği de açığa çıkartıyor, ortaya koyuyor. Yani işte Hudeybiye Antlaşması'na vurgular yapıyor. Hudeybiye Antlaşması'nın maddelerine dair bir takım şeyler bize anlatıyor. Ve en nihayetinde Bakara suresinin 229. ayetini de ne yapıyor? Bize bir örnek üzerinden detaylandırıyor. Ben çok hızlıca mealini bir kez okuyacağım. Sonra detaylar için yine hocama döneceğim. Ayetin meali hızlıca şöyle. Müminler, mümin kadınlar hicret ederek size gelirlerse onları imtihandan geçirin. Onların imanlarını en iyi Allah bilir. Eğer mümin olduklarını öğrenirseniz onları kafirlere geri çevirmeyin. Bunlar onlara helal olmazlar, onlar da bunlara helal olmazlar. Onların bunlara harcadıklarını geri verin. Bu kadınların mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenize engel yoktur. Kafir kadınların ismetlerine yapışmayın. Onlara harcadığınızı isteyin, onlar da harcadıklarını istesinler. Bu Allah'ın size hükmüdür. Aranızda o hükmeder, Allah bilir, doğru karar verir. Şimdi bu ayet Bakara suresinin 229. ayetinin bir müteşabihi, hem de müthiş detaylar veren bir müteşabihi. Oysa bu ayet o kadar büyük tahrifata konu olmuş, bu ayetle alakalı öyle büyük yanlışlar yapılmış. En kötüsü de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kadınlara vermiş olduğu iftida hakkıyla hiçbir şekilde irtibatlandırılmamış.
Burada böyle bu ismetlerine yapışmayın diye meal verdim. Bir de onu istersen şey yapalım.
Evet, burada ismet esasında işte
kitabın içinde olduğu için özellikle ismet kelimesini evet. Yazdık ki dinleyici şey yap, dikkat kesilsin, ona bir bakma ihtiyacı duysun. Sen onu oradan istersen.
Evet, bu ayetteki isam kelimesi, bu bizim işte ismet diye de Türkçe'de kullandığımız ismet kelimesinin çoğulu. Bu da Arapça'da engelleme ve koruma anlamlarına geliyor. Koruma ve engelleme. Biliyorsunuz daha önce de konuşuldu burada. Nikah akdiyle kadın bir nevi kocasının bir takım konularda koruması altına giriyor ve koca bunu kötüye kullanabilir. Ya der ki sen benim nikahım altındasın, böyle kafana göre hareket edemezsin, ben şunu şöyle dersem böyle olacak, böyle dersem böyle olacak, ben istemezsem benden ne boşanabilirsin ne gidebilir, bunu kötüye kullanabilir. Tam da kötüye kullanılabileceği noktada Rabbimiz bu hatırlatmayı yapıyor. İşte diyor ki sizin onlar üzerinde evet bir takım koruma haklarınız, görevleriniz, yetkileriniz olabilir ama bu konuda sakın onu yapmayın diyerek kadınların bu hakkının ihlal edilmemesi gerektiğini söylüyor.
Zaten bir de ismet sıfat vardı. Allah işte nebileri günahlardan korur falan derler. Gerçi öyle bir şey yok da yani kelimeyi anlamaları açısından söylüyorum. Şimdi bu Mümtehine suresinin 10. ayetini şimdi hep birlikte daha ayrıntılı bir şekilde anlamaya çalışalım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye gitmişti. Şeyden, Hendek Savaşı'ndan sonra. Orada onlarla bir anlaşma yapmıştı. Yani aslında hacca gitmişti de Mekkeliler engel olmuşlardı onun hacca gitmesini. Orada tam galip bir hale gelmişlerken Müslümanlar, yani Mekke'yi elde edecek bir hale gelmişlerken Allah-u Teala Müslümanların Mekke'ye girmesini engellemiş ve bir anlaşma yapmalarına müsaade etmişti. Neden Mekke'ye girmelerini engellemişti? Onu da Allah-u Teala şeyde bildiriyor.
Fetih Suresi'nin 25.
Fetih Suresi'nde bize çok net bir şekilde bildiriyor. Yani tam bir zafer noktasına geldikleri halde savaşa gitmemişlerdi ama İşte Bedir Savaşı'nı kazanmışlar. Uhud Savaşı'nda Mekkelilerin hiçbir şey yapamadığı ortaya çıkmış. Hendek Savaşı'ndan, ben az önce Hud mi dedim, Hendek mi dedim?
Hendek.
Dedim değil mi? Yanlış evet, söylemiş evet. Olmayayım.
Hendek,
yani.
Hendek Savaşı'ndan sonra.
Evet, dediniz. Hendek Savaşı'nda da hiçbir şey elde edemeden geri dönmüşler ki bütün çevre kabileleri Müslümanların başına düşman etmelerine rağmen. Tabii çok korkuyorlar. Müslümanlar da hac için gidiyorlar ama bunlar karşı çıkıyorlar. Çünkü haram aylarını da engelleyemezler. Karşı çıkıyorlar. İşte orada olanları Allah-u Teala bize, yani az önce Fatih Hoca Kur'an-ı Kerim tarih açısından da çok ayrıntılı bilgiler veriyor dedi. Onu oradan okuyalım.
Evet. Fetih suresinin 25. ayetinde velev la ricalun mu'minuna ve nisa'un mu'minatun lem ta'lemuhum en tatavuhum fetusibekum minhum ma'arratun bi gayri ilm. Eğer onların arasında olan ve henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları ezmeniz ve ondan dolayı size leke sürülmesi ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi diyor.
Yani işte Müslüman oraya kadar gelmiş. Oradakilerle karşılarına çıkmış. Eğer savaşsalar bilmedikleri Müslüman kadın ve erkek orada ezilecek. Yani bilmiyorlar ki kim olduklarını. Savaş sırasında şey yapamazsınız. Ondan dolayı bak demek ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının bilmediği Müslüman kadın ve erkekler o zaman Mekke'de varmış. Yani bazı erkekler var ki tam ailesi tamamen kafir olabilir ama kendi mümin. Bazı kadınlar var ki ailesi tamamen kafir olabilir, kendisi mümin. Yani
mümtehane 10. ayet bunu gösteriyor.
Tabii bunu çok net bir şekilde evet. gösteriyor, evet. Ondan dolayı Allah-u Teala engellemiş ve bir antlaşma yapılmış. 10 yıllık antlaşma yapılmış. Bu antlaşmayla ilgili de zaten Tevbe suresinde de ayetler var ama şimdi ona girmeye gerek yok. Çünkü konu dağılır. İşte orada antlaşmada bir madde de şey vardı. Yani istersen o maddeyi de oku. Yani Mekkelilerden herhangi birisi Medine'ye gelirse geriye iade edilecek.
Evet, evet.
Ama Medine'den Mekke'ye gelenler iade edilmeyecek. Yani Müslümanlar olarak sanki Müslümanların aleyhinde bir madde gibi gözüküyor. O şeyi de okursan eğer.
Evet, yani şöyle Nebimizin Mekkeli müşriklerle yaptığı Hudeybiye Antlaşması'nın maddelerinden biri şöyleydi. Senin dininden de olsa bizden hangi adam sana gelirse bize geri göndereceksin. İfadeye dikkat edin. İfadenin orijinali racul hocam.
Racul. Racul demek erkek demek. Yani bak sözleşmede erkek kelimesi. Yani bizden bir erkek Medine'ye gelse o adam Müslüman olsa bile geri göndereceksin diyor. Evet. Hatta gelen birisi de var.
Evet. Sonra Hudeybiye'de bir grup Mekkeli Müslüman kadın çıka geldi. Bunun üzerine yukarıdaki ayet indi. Yani işte Mümtehane suresinin 10. ayeti. Hı hı. Antlaşma şartında adam diye tercüme edilen racul kelimesi vardı. Kadınlar o kapsama girmediğinden Nebimiz ayetteki şartlara uyan o kadınlarla biat etti ve onları geri çevirmedi.
Tamam. Ama bakın o kadınlar mümin kadınlar. Ben müminim diye geliyorlar. Gerçekten mümin kadınsa nasıl olsa kadını almama şartı yok antlaşmada. Antlaşmaya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tam uymuştur. Daha sonra Mekkeliler bozmuştur zaten onu.
Hocam yani burada şunu da mutlaka söylemek lazım. Hani o kadar büyük yanlışlar yapılıyor ki işte biraz önce ben derse girmeden önce yine baktım bazı tefsir eserlerinde. Bazı derken aslında yanlış bir ifade kullandım. Çoğunluğu bu ayetin Hudeybiye antlaşmasını kısmen nesettiği, tahsis ettiği söyleniyor. Yani neymiş? Orada kadın, erkek, herkes varmış. Bu antlaşmanın kapsamındaymış. Ama bu ayetler inince Muhammed Aleyhisselam o antlaşmanın o maddesini kısmen tahsis etmiş. Yani demiş ki bundan sonra sadece erkekler geçerli olsun. Kadınlar gelip giderse bunlar geri gönderilmesin denilmiş. Yani şimdi bu Müslümanların kendi ayağına sıkmak demek. Yani bir Müslüman yani başında Muhammed Aleyhisselam var. Bir antlaşmayı böyle ihlal edebilir mi? Adamlar antlaşmayı ihlal ettiler diye Muhammed Aleyhisselam'a Rabbimiz Mekke'yi fethetme emri verdi. Müslümanlar antlaşmayı ihlal ederse olur mu? Böyle bir şey asla düşünülemez.
Zaten Allah o kadar emir veriyor ki verdiğin sözlere sadık kalın evet. diye. Neyse şimdi o zaman bunu devam ettirelim. Diyor ki Allah-u Teala يَا يَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمْتَحِينُهُنَّ Müminler eğer mümin kadınlar size hicret ederek gelirlerse yani bu ayetin bağlamında nereden gelmiş olur bu kadınlar? Zaten Mekke'de gelir. Başka yok yani. Hicret ederek gelmiş olurlarsa bugün de bu hüküm geçerli mi? Elbette ki geçerli. O ayrı bir konu ama ilk örnek Mekke'den gelen hanımlarla ilgili. Femtehinuhunne Onları imtihandan geçirin. Allahu alemu bi imanihine. Onların mümin olup olmadığını tabii ki Allah daha iyi bilir ama siz bakın. Gerçekten gerekçeleri doğru mu değil mi? Onların Mekke'den Medine'ye gelme gerekçeleri mümin oldukları için o gerekçeyle gelmişler. Gerçekten doğru mu değil mi?
Çünkü kamuya bir ödeme yükümlülüğü gelecek.
Gelecek tabii. Diyor ki Allah evet. Fein alimtumuhunne mu'minatin. Siz onların mümin olduklarını öğrenirseniz, yani bir imtihandan geçirdiniz, baktınız ki müminler. Peki bunlar Mekke'den kalkmış gelmişler. Kocaları Mekke'de kalmış bu kadınların. Aileleri Mekke'de kalmış. Diyorlar ki biz müminiz. Onun için ailemizden kaçtık geldik diyorlar. Biz onların yanında yaşamak istemiyoruz. O zaman bu nedir? Bu kadının eşinden boşanma kararı değil mi? He? Peki müminlerin araya girip de bu kadın gerçekten iddiasında haklı mı değil mi şeklinde, yani ben mümin olduğum için geldim diyor. Hakikaten mümin mi? Yani iddiasında haklı mı değil mi diye araya girmeleri de Bakara 229'daki hakem olayı değil mi?
Evet.
İşte bak müminler hakem olarak girmişler. Tabi karşı tarafın orada olması gerekmez çünkü bunlar müminse bu kadınlar. Tamam.
Ya hocam sadece inancı için geldiyse kocasının suçu yok. Kocasına bütün malın ödenmesi gerekecek çünkü.
Tabii.
Kocasının
tabii.
Hakkını muhafaza ediyor.
Kocası kafir, kendisi
evet.
Mümin.
Evet.
Bak onu da zaten ayette söylüyor. Bizim söylememize gerek yok. Biraz sonra göreceğiz. Bak فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ. Mümin olarak bilirseniz onları kafirlere geri döndürmeyin. Bu çoğu hep. Yani kafir olan kocalarına geri göndermeyin. Ailelerine güç. Niye? Bu kadınlar kocalarından ayrılma kararı almışlar. Oraya kadar gelmişler. Tamam kocalarına geri gitmeyecekler de ama ayrılma kararı aldıktan sonra bu kadınların üzerine farz olan ne var? Yapmaları gereken görev neydi? Bakara 229'da Allah ne demişti? Hakemler devreye girdi. Bu kadınların ne yapması lazım? İftedet diyor, fimeftedet diyor, fidye vermesi lazım. Bu kadın Mekke'den gelmiş Medine'ye kocasına fidye verecek. Bu kadın da zaten hükmü bilmez ki, duymamışlardır bile bu hükümleri belki. Bilse bile yanında malı yoktur ki versin. Yoktur yani. Onun için şimdi bu kadınlar madem böyle gelmişler, verdikleri karar doğru. Zaten kararın doğruluğu şu, yani iddiaları doğru çıkıyor. Biz mümin olduğumuz için ayrıldık diyor. Müminse tamam, iddiaları haklı. O zaman diyor ki Allahü Teala bu ayette, bu durumda bu kadınları kocalarına geri göndermeyin. Çünkü bu kadınlar artık kocalarından ayrılmışlardır. Karar vermişler, kocalarıyla ayrılmak, boşanma gerçekleşmiştir. Tek taraflı kararla kocayla boşanma gerçekleşmiş ve iddia haklı çıkmış. Niye? Bak geri çevirmeyin diyor. La hunne hillun lehum ve lehum yahillune lehunne. Nikah bitmiş. Tabii. Bu kadın onlara helal değildir. Bu kadınlar artık çünkü karar vermişler, nikah bitmiş. Onlara helal değildir. Onlar da bu kadınlara helal değildir. Yani bu kadın gittiği zaman oraya eşi diye birisi kalmamış. Ondan birlikte olursa günah işlemiş olur. Evet. Peki bu kadınlar haklı. Artık bunların kararları geçerli. Bundan sonra yapmaları gereken ne? O kocalarından aldıklarını vermek. Allahü Teala dememiş miydi Bakara 229'da? Onlardan aldıklarınızdan hiçbir şeyi verdiklerinden hiçbir şeyi geri almayın demişti eşini boşayan erkekler için. Ama bir şartta kadın boşanmak isterse alabilirsin demişti. Şimdi buradan da kadın boşanmak isteğiyle gelmiş. Olay burada o zaman bu kadının kocasının kendine yaptığı verdiği şeyleri kocasına iade etmesi lazım. Diyor ki burada Allahü Teala ve atuhum ma enfeku. O zaman siz onların kocalarının bu kadınlara yaptıkları harcamaları, verdikleri şeyleri onlara verin, kocalarına verin. Bu kadınlar da olmayacağı için onu siz verin diyor müminlere. Bak ne müthiş bir örnek değil mi? Biz vereceğiz. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا اَيْتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Tamam, şimdi bu kocalarına yaptıkları harcamayı verdi. Kocaların da haberi oldu. Ha, bizim eşimiz ayrılmış demek ki. Aslında buradan Mekkelilerin bile bunu bildiği anlaşılabilir yani. Böyle bir kadının boşanma hakkı olduğunu. Peki o zaman diyor ki eğer onlara mehirlerini verirseniz onlarla evlenmenize bir günah yoktur. Şimdi aklınıza gelir ki ya kocaların harcadığını ödedik. O ödemeyi biz mehir sayalım. Hayır. Bu sizin ikramınız olsun bu kadınlara. Oradan gelmişler. Siz bu kadınlarla evlenecekseniz bunların mehirlerini vereceksiniz. Peki?
Yani şartı da koymuyor hocam. İddet müddette demiyor yani.
Ha, iddet diye bir şey yok. Evet, onu da güzel söyledin. Kadın kocasından ayrılmak istediği zaman erkeğin ayrılması gibi değil. İddet diye bir şey yok. Sadece araya hakemler giriyor. Ama yaptığı harcamanın ödenmesi falan epeyce bir zaman alır tabii, evet, bu.
İddet gerekmiş olsaydı mesela Ahzab suresindeki gibi felemme gada zeydun minha ve taran zevvecnaka gibi bir takım şeyler söylerdi.
Tabii, evet.
Böyle bir şey söylemiyor.
Yani Zeyd eşini boşuyor, iddet de bitiyor. Ondan evet, sonra Allah Muhammed Aleyhisselam'la Zeynep'i evlendiriyor. Evet, şimdi burada diyor ki ondan peki bu tamam. Mekke'den gelen mümin kadınlar burada şey yaptılar, onların boşanma kararlarını dine uygun gördüğümüz için onlara yardım ettik. Şimdi o kadınlarla müminler evlenebildiler. Peki Medine'de bazı kadınlar, Müslümanlarla evli bir takım müşrik kadınlar var. Onlar da Mekke'ye gitmek isteyebilirler. Yani müminlere tanıdığın hakkı kafirlere de tanıyacaksın. Bir denge var, müthiş bir denge var. İşte Allah bu dine boşuna fıtrat dememiş. İnsanın doğal yapısının gereği bunlar. Diyor ki وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ Kafirlerin ismetlerine yapışma, yani kafir kadınların bileklerine yapışıp da gidemezsin deme. Gitmek istiyorsa gitsin. Senin nikahında bir kafir kadın varsa, gitmek istiyorsa gitsin. Onun da bir örneği vardı o kitapta. Onu bir oku.
Muvatta'da geçiyor. Ömer radıyallahu anh bu ayetin indiği gün iki müşrik karısını serbest bırakıyor. Onlar Mekke'ye gidiyorlar. Biri Ebu Süfyan ile diğeri de Süfyan bin Umeyye ile evleniyor. Ebu Süfyan Mekke'nin fethi sırasında, Safvan bin Umeyye ise Huneyn Savaşı'ndan sonra Müslüman oluyor.
Tamam ama bak işte. Yani Ömer radıyallahu anh iki tane karısı var, ikisi de müşrik. Tamam mı? Ama maalesef bu ayetlere o kadar yanlış manalar verirler ki ne Kur'an'a uyar, ne işte bakın Ömer radıyallahu anh uygulaması ona uyar. Diyor ki tutmayın. Gideceklerse gitsinler. Ömer radıyallahu anh da serbest bırakıyor, iki eşte kalkıp gidiyor. Tamam hadi güle güle. Ama Ömer radıyallahu anh da onlara harcadığını isteme hakkına sahip. Onun için diyor ki veselu ma enfaktum. Onlara yaptığınız harcamayı siz isteyin. Çünkü orada gitmesine müsaade ettin. Mekke'deki kaçıp gelmiş ama sen burada müsaade ettin. O zaman benim yaptığım harcamaları getir dersin. Alırsın, ondan sonra hadi güle güle dersin. Bakın kadın kafir olsa bile uygulanan sistem nedir? Aynısı. Değil mi? Hiç değişen bir şey yok. Ondan sonra peki ذَٰلُكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ İşte bu Allah'ın hükmüdür. Bu Allah'ın hükmünü kabul eden bir tane mezhep, bir tane tefsir var mı? Bırak mezhepleri. Ben şahsen hiç görmedim. Hiç görmedim. Yani bakın okuduğum tefsirlerden bunu kabul eden bir tane bile görmedim. Meallere bakın, meallerden de hiçbir şey anlamazsınız. Bak Allah'ın hükmü diyor, Allah'ın kararı. Peki yahkumu beynekum, aranızda o hükmeder. Vallahu alimun hakim, Allah her şeyi bilen ve kararları doğru olandır. O zaman bize düşen Allah'ın kararlarına uymaktır. Peki şimdi bakın örneği o kadar ayrıntılı veriyor ki, Mekke'den Medine'ye hicret edip kaçıp gelen kadınlar var. E peki Medine'den de bazı kadınlar kocalarından kaçıp Mekke'ye gidemezler mi? Tabii ki gidebilir. Allah onu da söylüyor bak. فَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ. Eşlerinizden birisi, yani sizi bırakıp da kaçar giderse, yani ilel küffari, kafirlere giderse, gitti, onunla harcadığımda geri alma imkanım olmadı, çekti gitti, yok. Ne zaman ne alacağım? Onun kocasından isteyemem ki, ülke farkı var. Yani isteyemem onun kocasından. Orada diyor ki Allah-u Teala, فَاَقَبْتُمْ, arkasından bir savaş yaptınız diyelim, savaşta onlara galip geldiniz ve oradan ganimetler aldınız. فَاَتُ الَّذ۪ينَ ذَهَبَ اَزْبَاجُهُمْ, eşleri o ülkeye gitmiş olanların, o alanlara verin, misle ma enfaku, yaptıkları harcamanın mislini verin. Yani o ganimeti paylaştırmadan önce eşleri gidenlerin harcadıklarını onlara verin. Çünkü onların eşleri kaçmış gitmiş. Bakın aynı eşit, görüyor musunuz? Bak, müthiş bir örnek değil mi? Evet. وَاتَّقُ اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. İnandığınız Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Bugün İslam alemi diye tanımladığımız yerde yanlış yapmayan hiç yok. İşte bu büyük alim denen, bu hükümle, bu ayetlerin hükümlerini tamamen tahrif eden, anlamsızlaştıran da Araf suresi 44 ve 45. ayetlere göre cehennemden asla çıkmayacak olanlardır. Evet, burada söyleyeceklerini şey yapalım.
Burada tabii şeyi de söylemek lazım. Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliği, yani işte hikmet dediğimiz Kur'an-ı Kerim'den hareket olaylara çözüm bulma, Allah'ın hükümlerini o insanlar arasında uygulama bir görevi olarak Muhammed Aleyhisselam'ın peki bu konuda uygulamaları olmuş mu? Evet, olmuş. Olmaması imkansız. Kur'an'la örtüşen uygulamalar. Ben bunlardan birkaç tanesini okuyacağım. Ensardan Sehl'in kızı Habibe, Sabit bin Kays ile evliydi. Bir gün Nebimiz sabah namazına çıkmıştı. Habibe'yi alacakaranlıkta kapısının önünde buldu. Sen kimsin dedi. Sehl'in kızı Habibe'yim diye cevap verdi. Neyim var dedi. Sabit ile birlikte olamayacağım dedi. Kocası Sabit gelince Nebi Aleyhisselam ona işte Habibe, Allah ne vermişse söyledi dedi. Habibe dedi ki ey Allah'ın elçisi, onun bana verdiklerinin hepsi duruyor. Bakın kadın biliyor, yani yolunu biliyor. Hepsi duruyor. Allah'ın elçisi Sabit'e dedi ki al o malı ondan. O da aldı ve Habibe ailesinin yanında oturdu.
Sabit'in eşini çok sevdiği.
O da var hocam.
Evet.
Benzer bir rivayet konuyla alakalı. Sabit bin Kays'ın eşi dedi ki onu ahlak ve din yönünden suçlamıyorum ama Müslüman olduktan sonra nankör olmak istemem. Elimde değil, ondan nefret etmekten kendimi alamıyorum. Allah'tan korkmasam yanıma geldiğinde yüzüne tükürürüm. Yani, olamaz mı? Yani evlilikte meveddet, sevgi bitemez mi? Bitebilir. Kadın işte bundan dolayı gidiyor.
Sadece bak gerekçesi, tek gerekçe bu. Başka gerekçe yok.
Habibe Nebimizin komşusuydu. Sabit onu dövmüştü. O sert mizaçlı biriydi. O kocasından olabildiğince nefret ediyor ama kocası onu çok seviyordu.
Hadi buyurun.
Allah'ın elçisi sana verdiği bahçeyi iade eder misin dediğinde Habibe fazlasını dahi verebileceğini söyledi. Allah'ın elçisi fazlasına hayır, fakat bahçesini verirsin dedi.
Allah'ın elçisi burada ne yapmış? Hakemlik yapmış.
Hakemlik yapmış. Evet. Peki daha sonra mesela işte sahabe tabi'in döneminde uygulanmış mı? Tebe-i tabi'in döneminde bu uygulanmış mı? Evet, onun örnekleri de var. Yani Kur'an'dan yürüdüğünüz zaman doğru örneklerini görüyorsunuz siz. Mesela Ömer radıyallahu anh'a kocasını şikayet eden bir kadın geldi. Kadın içerisinde saman, çer, çöp bulunan bir eve hapsedildi ve geceyi orada geçirdi. Sabah olduğunda Ömer gecesinin nasıl olduğunu sordu. Kadın böyle parlak bir gece geçirmedim dedi.
İşte bak, bu da aynen şey gibi, Mekke'den gelen hanımları imtihan
İmtihan
etmek
etmek,
gibi,
evet.
Ömer radıyallahu anh da orada hakemlik
Evet.
yapacak. O da bakalım gerçekten bu kadının iddiası doğru mu?
Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh kocası hakkındaki düşüncesini öğrenmek istedi. Kadın onu övdü ve ardından "o yok mu o? Fakat elimden başka bir şey de gelmiyor ki" dedi. Bunun üzerine Ömer iftida hususunda ona izin verdi.
Tamam.
Bir de hocam belki şeyi okumak lazım. Kadı Şurah ile alakalı bir dava var. Bir kadın kocasından nüşuz etmişti. Birlikte Kadı Şurayh'a gittiler. Şurayh erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin dedi. Hakemler geldiler, eşlerin durumlarını incelediler ve Şurayh'a onları ayırması konusunda görüş bildirdiler. Bu görüş erkeğin hoşuna gitmedi. Şurayh, "biz bugün neyin peşindeydik?" dedi ve hakemlerin görüşünü onayladı.
Evet. İşte bu kadar.
Evet.
Gayet açık ve net. Herhangi bir problem var mı? Gayet çok ne açık. Anlaşılmayan ne var? Hiçbir şey yok. Ama tabii bunu yok saymışlar. Yerine saçma bir, yani ne bir ayette olan ne de herhangi bir hadiste olan işte bir şey
Mukayya.
muhalaa diye bir sistem kurmuşlar ve kadını tamamen değersizleştirmişler. Allah-u Teala kitabını doğru anlamayı ve doğru yaşamayı cümlemize nasip eylesin.